Psychologies. Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Biz Burada Kalacağız başladı. Yapımcımız Nurettin Turan, yapım yardımcımız Birgül Taşçı, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve ben İpek Önder. Bugün de Türkiye'de saatler 15'i gösterene kadar birlikteliğimiz devam edecek. İletişim yollarımız şöyle, telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Blog adresimiz bizburada.blogspot.com. Değerli dinleyicilerimiz, Fransa'nın Orta Doğu politikasını ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD temaslarını değerlendireceğiz. Konuklarımızla birlikteyiz. Stüdyomuzda İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Can Ünver hocamız bizlerle. Sayın Ünver, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Mercan, hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Ve telefon hattımızda Fransa'dan gazeteci Arzu Çakır-Morin bizlerle birlikte. Arzu Hanım, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Macron'un Fransa'sı Zeytin Dalı operasyonu sürecinde Avrupa'da en menfi pozisyonu takınanlar arasındaydı. Bu pozisyon Fransa'daki güçlü PKK lobisi ve Türkiye aleyhtarı diğer çevrelerin çalışmalarıyla açıklanabilir mi acaba? Yoksa Macron-Trump işbirliğinin daha büyük hedefleri var mı? Bunları dinleyeceğiz sizden Arzu Hanım. Aynı zamanda Fransa'nın Amerika Birleşik Devletleri ile uyum halinde hareket ettiğini görüyoruz son zamanlarda. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Washington'a yaptığı ve gayet renkli geçen ziyareti de sizden değerlendirmenizi isteyeceğiz. Buyurun Sayın Morin.
Önce güçlü PKK lobisi ve İran'daki durumla ilgili belki başlamak lazım. Umarım sesim net geliyor İpek Hanım.
Sesiniz gayet net geliyor efendim. Buyurun.
Okey. Macron'un Orta Doğu politikası ve PKK lobisi, evet, Fransa'da güçlü bir PKK lobisi var, Almanya'dan sonraki en güçlü lobi diyebiliriz. Fakat Orta Doğu'da özellikle Zeytin Dalı operasyonu karşısında Membiç gerginliğinin yaşanmasına bu lobinin ötesinde Amerika ile birlikte, koalisyon güçleriyle birlikte Orta Doğu'daki çıkarları neden olduğu diyebiliriz. Amerika ve Fransa'nın ve dolayısıyla koalisyon güçlerinin Orta Doğu'daki en önemli varlığı, askeri varlığı PYD. Orada artık askeri, Irak ve Afganistan tecrübelerinden sonra askeri olarak kara harekatına girmek istemiyor Fransa. Bu çok net. Amerika zaten çıkmak istediğini bile söyledi. Dolayısıyla artık göğüs göğüse bir çarpışma, sıcak alanda sıcak çarpışma gibi bir ihtimal düşünmüyor Batı. Bunu nasıl yapıyor? Bunu PYD aracılığıyla yapıyor. Dolayısıyla bölgedeki varlığı, uzantısı, kolu, somut varlığını PYD, daha doğrusu Suriye Demokratik Güçleri PYD ve onlarla birlikte hareket eder. Suriye Demokratik Güçleri aracılığıyla yapmaya çalışıyor. Bu böyle olunca Türkiye'de PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak kabul ettiği PYD, YPG ile batılı güçlerin bu kadar içinde bulunduğu koalisyon güçleriyle bu kadar yakın ilişkide olması Türkiye'nin çıkarlarına ters. Dolayısıyla Zeytin Dalı operasyonu gerçekleşti. Membiç'e kadar gidileceğini söylendiğinde Cumhurbaşkanı tarafından bizzat. Kürtler tabii burada lobiye başladılar. Yalnızca burada değil, Amerika'da da ve bölgede de. Bölgedeki asıl güç, belirleyici güç, bölgedeki lobi, bölgedeki varlıkları. Ve o ciddi bir lobi başladı ve Fransa Cumhurbaşkanı burada bir kez Hollande zamanında gerçekleşmişti bu. İkinci kez Elbe Sarayı'nda PYD yetkililerini formalarıyla Hollande zamanında bu sefer sivil olarak kabul etti. Bu görüşmede ise Fransa'nın asker göndereceğini söylediğini açıkladı Kürt yetkililer. Sonra Elbe Sarayı'yı yalanladı ama artık görsel olarak da Membiç'te Türkiye'nin operasyon ihtimaline karşı Fransız askerlerinin varlığı artık görüntülere de yansıdı. Anadolu Ajansı bu görüntüleri yayınladı. Ardından da zaten daha pek çok kaynak bu görüntüleri göz önüne serdi. Artık Fransa'nın Membiç'teki varlığı daha yoğun hissediliyor. Hatta Amerika güçleri kadar yoğun hissediliyor. Yorumları bile yapıldı Fas 24 televizyonunda. Macron ne istiyor bütün bu güçlü varlığıyla, askeri varlığıyla orada bizeyle birlikte hareket ederek? Bir, Macron'un en önemli hedefi DAEŞ, IŞİD yani. IŞİD konusunda oradaki varlık gerekçesi terörle mücadele. Bir de o günlerde hatırlayacaksınız yeniden Fransa'da terör saldırıları oldu. Fransız kamuoyu artık IŞİD konusunu bitirmek istiyor, bitirmesini istiyor. Bu konuda kararlı. İkinci hedefi ise niçin Kürtlerle ortaklık yapıyor ve Türkiye'yi karşısına almak gibi taşıyor. Askeri olarak orada var olmak istemiyor. Deyim yerinde ise maşayla tutmak istiyor ve Suriye'de bundan sonrası düşünüyorlar. Açıkçası bütün şu anda atılan adımlar 3 adım sonraki patlant oyununu belirliyor. Astana sürecine karşı bir güç oluşturmak istiyor. Astana sürecine katılmıyor. Viyana sürecinin Cenevre sürecinin canlandırılmasını istiyorlar. Fakat Cenevre süreci İran gibi, Rusya gibi, Türkiye gibi çok güçlü bir varlık karşısında oldukça ölü bir sürece dönüştü. Mistura'nın da Astana sürecine katılmasıyla Birleşmiş Milletler temsilcisi ağırlık gerçekten Astana sürecine kaydı bölgede. İran'la ilgili sıkıntılar da tabii bunun önemli bir kaynağı, belki o konuya da geçeceğiz. Çok o konuları birbirine de karıştırmak istemiyorum ama Fransa bölgede Amerika'nın çıkmak istemesi, İngiltere'nin Brexit'le boğuşması, Almanya'nın hükümet krizi yaşaması şeklinde böyle özetleyebileceğimiz güç boşluğunu kullanıp Emmanuel Macron kendisinin aldığı güçle de sandıktan aldığı güçle de bir şekilde bir Avrupa lideri olup Avrupa liderliğinden de dünya dosyalarında var olmak, hatta yeniden Suriye dosyasına tekme çabası içinde özetle.
Evet. Can Hocam, sizinle kaldığımız yerden devam edelim. AB içinde oluşan bu güç boşluğunu sizce doldurabilir mi Macron liderliğinde Fransa?
Evet. Şimdi Arzu Hanım'a da sormak istiyorum ben aslında. Son tespitine aynen katılıyorum. Yalnız bu Amerika Birleşik Devletleri'nin hani diplomatik ağırlığını biraz böyle uzak doğuya kaydırdı. Hatta başarılı bir şekilde kaydırdığını söylemek mümkün. Özellikle iki Kore'nin yakınlaşmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin politikasının çok etkisi olduğu kanaatindeyim ben. Ancak yani küçük Fransa çok büyük bir güç değil. İşte Almanya'nın çekingenliği, efendim yani hükümet krizi kalmadı gerçi orada şimdi artık ama çekingenliği, işte İngiltere'nin Brexit'le başının sıkıntılı olması üzerine sanki Atlantik ötesinin, biraz da Atlantik ötesi sermayenin Rothschild meselesini de unutmamak lazım, temsilcisi olarak Orta Doğu'da daha aktif olmak istemesi anlaşılır belki ama yani burada ne kadar başarılı olabilecektir? O konuda Arzu Hanım'ın görüşünü almak isterim. Yani içerideki pozisyonu da iyi değil. Yani dışarıda aslında gayet böyle işte övgülerle dolu yorumlar falan yayınlanıyor basında, Batı basında. Ancak içeride işte bir takım özellikle çalışanlara karşı reform adı altında bir takım kısıtlamalara gitmekte olması aslında iç politikadaki pozisyonunu zora sokuyor. Tabii bu arada şunu da unutmamak lazım, yine aynı bir şey soru. Yani Fransa'nın bu tarihi bir takım bağları var. Yani özellikle kalıcı olarak Lübnan'la var. Bu Hariri meselesi mesela işte yıl sonu itibariyle biliyorsunuz Fransa'ya kaçtı geldi adam, haftalarca kaldı. Gerçi yine başbakanlığı kurtarmış ama yani orası Hizbullah'la emel güç kazanmış vaziyette. Bu arada Suudi Arabistan ve Katar'a silah ihracatı çok güçlü bir şekilde devam ediyor. 1 milyar 300 milyon Amerikan dolarlık bir ihracatı var geçen yıl sonunda. Ondan sonra işte ne bileyim Cezayir'de bir Cezayir seyahati oldu, ziyareti oldu. Orada da böyle yani ağırlığını hissettirmeye çalışıyor. Yani Fransa bir şimdi böyle küresel aktör olma, hatta Avrupa Birliği adına o işi yapma çabası içerisinde ama yani bunu ne kadar realist görüyorsunuz Arzu Hanım? Sizin bu konudaki görüşünüz önemli. Çok yakından takip ediyorsunuz. Buyurun.
Evet, Macron bu konuda iddialı. Bunu söyleyebilirim. Bunu tek başına yapamayacağını, yani bir Fransa Cumhurbaşkanı olarak da yapamayacağının farkında. Bunu Amerika ile ters düşerek de yapamayacağının farkında. Öyle Trump'a geziyi hatırlıyorsunuz. Trump'ın hiç kimseye bu kadar samimi davrandığı görülmedi bir. Merkel'le sıkışmadı. Herkesi bir şekilde roketman diyor. Kuzey Kore'ye öyle saldırıyor. Çin'e başka türlü saldırıyor bu gümrük sularları ile ilgili. Yani Macron'la bu kadar samimi görünmesinin tek nedeni bana kalırsa, bunların hepsi görüntü tabii, hiçbir içeriği yok, içi boş görüntüler bunların. Yani gerçek samimi bir dostluk vesaire yok. Güya Macron orada İran dosyasına Trump'ı ikna etmek için gitti ama eli tümüyle boş döndü. Belki biraz yumuşak iniş İran dosyasına geçmeli miyiz şimdi bilmiyorum ama Macron'un içerideki durumunu belki daha iyi anlatmak daha iyi olur şimdiden. Macron'un içeride iç politikada kararlı gidiyor. Ya hep ya hiç oynuyor. Hiçbir reformundan geri adım atmıyor ve özellikle daha üst gelir düzeyindeki insanlar için yaptığı reformlar nedeniyle de zenginlerin cumhurbaşkanı olarak anılıyor. Geniş kitleler, yoksul kitleler Macron'a karşı politikalarını giderek artırıyorlar. Protestolar giderek artıyor, grevler devam ediyor. Fakat Macron bir taraftan da özellikle sağ seçmenin oyunu alıyor kararlı tutumuyla. Bu reformları gerçekleştireceğim tutumuyla sağ seçmen arasında %52 desteği sürüyor bu. Dün değil evvelsi gün, dün 1. yıl dönümüydü Macron'un. Bu vesileyle yapılan anketler bunu gösteriyor, son anketler. İç politikada şu anda %43 civarında bir popülaritesi var, halk desteği var arkasında. Bu düşük bir miktar tabii, 65'lerden %43'lere geriledi bu politikaları getirdiği yeni reformlar nedeniyle. Fakat aynı dönemde Sarkozy %37, Hollande %26 civarlarındaydı. Dolayısıyla tam anlamıyla anketlerde bir tepe ve taklak düşüş yok. Ama ciddi bir düşüş var, bunu böyle yorumlamak lazım. İnsanlar 1. yılda Fransızlar henüz kararlarını vermediler Macron'la ilgili. Çünkü Macron onlara bu reformların önümüzdeki günlerde sonuçlarını alacağız, sabredin mesajını veriyor. Ve reform yapmaya devam edeceğini söylüyor. Dediğim gibi sağ seçmen arasındaki popülaritesi nedeniyle Liberasyon gazetesi örneğin dün 1. yıl için sağ liderini buldu diye yazdı. Sağın lideri diye yazdı. Macron ise soldan geldiğini söylüyor. Sosyalist olmadığını ama ne sağcı ne solcu olduğunu söylüyor. Fakat getirdiği reformlarla çok net bir şekilde artık sağcı bir lider olarak anılıyor. Jüpiter lider adı veriliyor. Jüpiter Cumhurbaşkanı çünkü kendisini kral yerine koydu, yarı tanrı yerine koydu, eleştirileri getiriliyor. Medya tarafından bu isimler verildi Macron'a. Kırsal kesimle ilgisi yok Macron'un, çok kentsel bir lider. Kırsal kesim buna şehir cumhurbaşkanı adı verdi. Dolayısıyla oy aldığı kesimler sağ kesimler, kentli kesimler Macron'un ve bir destek devam ediyor hala. Tam bir tepe taklak düşüş yok. Fakat durum oldukça zorlu. Son demir yol işçilerinin grevi de anlaşma sağlanamadı ve grevler devam edecek. 26 Mayıs'ta tekrar insanlar kitlesel şekilde sokağa inecek. Bütün bunları işte tolere edebilmek için Macron diplomasiye önem veriyor. Bir yılda dünyayı 5 kez turlayacak kadar ülke gördü. Geçen hafta içerisinde yalnızca, önceki hafta içerisinde özür diliyorum, Amerika'ya ziyareti bulundu. Geldi, bir gün burada kaldı. Avustralya'ya gitti. 5 gün Avustralya gezisine katıldı. Dolayısıyla diplomatik olarak bir küresel bir lider olma çabası çok net görülüyor Macron'un. Ve dünya dosyalarında da ağırlığını koymak istiyor. Bunu tek başına yapamayacağının büyük bir şekilde, çok büyük bir gerçeklikle farkında. Bu ne kadar gerçekçi bir ihtimal, sorunuz oydu. Bütün bunlar düşünüldüğünde Fransa'nın dünyanın işte 5. ya da 6. arasında gidip geliyor büyük ekonomik güç olduğunu düşündüğünüzde bütün dünyaya, Irak'a, özür diliyorum, Katar'a, Suudi Arabistan'a, hatta Hindistan'a Rafal uçakları satan, silah satan bir güç olduğunu düşündüğünüzde bütün bunları, üstelik misal savaş gemilerini de yapan Fransa, biliyorsunuz bu teknoloji sadece onlarda var, Amerika'da ve Fransa'da var. Bütün bunları göz önünde bulundurduğunuzda dünya dengelerinde söz sahibi olmak istiyorlar. Bir, ekonomik çıkarları, iki, diplomatik çıkarları nedeniyle soft power olmaya oynuyor Macron. Eğer Avrupa'daki liderlik süreci böyle devam ederse, 2019'da Avrupa seçimleri var. Eğer Macron Fransa'da olduğu gibi Avrupa'da da aşırı sağa karşı, yükselen aşırı sağa karşı ılımlı liberal ortayı güçlü kılmayı başarırsa, Avrupa Parlamentosu'nda böyle bir güç alırsa arkasına, ardından yerel seçimler var, onu da kazanırsa Macron kesinlikle Avrupa'da bir liberal güç olmaya oynuyor ve Avrupa'daki aldığı güçle dünyanın liberal aklı başında, işte Trump'a karşı, atıyorum Kuzey Kore'ye karşı, yani birbirine karşı ağır cümleler kurabilen ve söylediği cümleler tartılamayan liderlerden sonra Macron ağır, genç, dinamik, liberal, geleceği anlatan, geleceği yansıtan bir lider imajına oynuyor açıkçası. Yani bu kareler belli, atacağı adımlar belli, satranç kareleri çok net onun için. Bu adımları geçtikten sonra eğer bu aşamaları başarırsa, sanıyoruz dünyada artık Macron'un da sözü dinlenecek. Her liderle tek tek ilişki kuruyor, çok dikkat ediyor buna. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bizzat arıyor herhangi bir sorun olduğu zaman. Putin'le de arası iyi, Trump'la da arası iyi. İran Rouhani'yle de en çok konuşan lider Macron derken bütün taşları tek tek baktığınızda tek tek kuruyor ki önümüzdeki iki yıl içerisinde en azından Suriye dosyasına da ağırlığını koyarak dünya lideri olmaya çabalıyor. Eğer her şey kurduğu gibi oynanırsa özetle sanıyoruz reel bir tarafı da var bu çabalarının.
Ben ilave bir soru daha yöneltmek istiyorum izninizle. Bu kurgusunun içerisinde Almanya'nın yeri nedir acaba? Yani Merkel'le çok da böyle sıkı fıkı olmadığı şeklinde bir takım izlenimler var. Yani acaba bu dünya lideri olma tırnak içinde çabası içerisinde Almanya'yı nerede konumlandırıyor acaba? Yani orada bir Avrupa Birliği içerisinde.
Daha dün bu konuda çok geniş analizler vardı. Dün Merkel'le Macron arasındaki hızlı rekabet şeklinde yorumlar vardı. Hem Alman basının alıntılar vardı. Hem de Fransız Le Monde gazetesi yorumlamıştı bunu. Çok ciddi bir rekabet var aralarında Avrupa lideri olması konusunda. Merkel her ne kadar hükümet kurmayı başardıysa da, her ne kadar arkasında koskoca bir Alman ekonomisi de olsa, bütün bunlara rağmen artık Avrupa'da daha genç, daha dinamik, daha Avrupa'yı değiştirebilecek güçler aranıyor. En son PPE, yani Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük grup olan merkez sağ grup PPE'nin Macron'a destek vermesi, Macron Strasbourg'dayken bu Merkel'e ciddi bir darbe olarak değerlendirildi. Çünkü en büyük parti PPE içerisinde Merkel'in partisi CDU. Bütün bunları yan yana koyduğunuzda ciddi bir rekabet olduğu, çok aslında görüntüde çok dost arkadaşlık görüntülerde aralarında Avrupa'nın liderliğinde ciddi bir rekabet olduğu açık. Önümüzdeki bir yıl içerisinde bunu çok daha net göreceğiz sanıyorum. Çok daha açık oynayacaklar bunu ve özellikle yeni parlamento olurken kimin isteğine göre, kimin gücüyle nasıl oluşacak? Bütün bunlar iki lider arasındaki yarışı belirleyecek. Ama şimdiden kim kazandı, kim kazanır bunu söylemek çok erken. Çünkü Almanya karşısındaki güç tabii bunu da Avrupa'yı yönlendiren her zaman Almanya oldu. Büyük Almanya ekonomisi ve diplomasisi oldu. Ama Almanya'nın da ordusu yok. Suriye'de söz sahibi değil vesaire. Bütün bu dezavantajları Macron tek tek ölçüyor ve Avrupa'yı reforme eden lider olarak, biliyorsunuz Büyük Avrupa Reformu Projesi'ni açıkladı. Strasbourg'da da açıkladı bunu resmen. Eğer dediğim gibi bir Avrupa Parlamentosu kurabilirlerse kendi istedikleri doğrultuda bunları da tek tek uygulamaya koyacak ve Avrupa'yı reforme eden lider rolüne soyunacak. Merkel kaybedebilir bu yarışta eğer dikkatli olmazsa Macron'a karşı.
Çok teşekkürler.
Sayın Mercan, sizin de efendim görüş ve yorumlarınızı alalım.
Evet, Arzu Hanım çok iyi toparladı. Buradan hareketle tabii işin biraz da hani teorik arka planına bakmakta belki fayda var. Şimdi Fransa'nın bugünkü dış politikası, güvenlik politikası, yani uluslararası alandaki bu etkinlik çabalarının tabii bir takım karşılıkları var. Yani 2013 güvenlik stratejisine, dış politikasının çerçevesini de çizen aslında stratejisine bakmakta var. Bakmakta fayda var. Bu çerçevede hemen işin kitabına dönmek gerekir. Orada aslında bu uygulamalarla ilgili başlıklar yer almış. Yani Fransa'nın uluslararası etkinliği, bölgesel etkinlikleri, bunu nasıl yapması gerektiği, işte Arzu Hanım'ın yine dediği gibi diplomasiyi kullanarak çok yönlü de bir şekilde, yani kısıtlayıcı değil. Bu anda bu açıdan işte bir açılımı da beraberinde getiren, farklı işte ülkelerle farklı profillerde işbirlikleri geliştirmeye yönelik bir vizyon ortaya koyuyor. Tabii arkasından hemen bu geliyor. Şimdi biraz daha öncesine gidersek, biz Amerika ile ilişkilerde temkinli yaklaşan bir Fransa görüyorduk. Chirac hani bir kırılma noktası olabilir bununla alakalı, ama esas bunu daha da yükseğe taşıyan, yani Amerika ile ilişkilere önem veren ve Fransa'ya operasyonel bir yetenek kazandıran ve bunu da gösteren askeri anlamda bir Sarkozy Fransası var. Ondan sonra da bu çizgi devam ettiriliyor. Bugün Macron'da da bunu net bir şekilde görüyoruz. Gerek Afrika zemininde, gerek işte Orta Doğu zemininde görüyoruz. Yani ikili giden bir süreç var. Yani hem yumuşak güç hem de sert güç yönlerini kullanmaya çalışan bir Fransa var. İşte kendi tabii askeri kapasitesi el verdiği ölçüde. Bir yandan da tabii işin Avrupa Birliği yönü var. Yani Fransa hem kendi ülke olarak, ulusal olarak bir etkinlik göstermeye çalışıyor. Ayrı bir de tabii Avrupa Birliği içerisinde etkinlik göstermeye çalışıyor. Bu ayrım diyebileceğimiz, yani birbirini besleyen süreçler ama yine ayırabiliyoruz. Tek yönlü gitmiyor. Yani Avrupa Birliği'ni ön planda tutup onun üstünden bir strateji değil, ikili götürmeye çalışıyor. Bunu o güvenlik stratejisinde görmek de mümkün. Oradan da alıyoruz zaten bu bilgiyi. Ve bu nokta iş geliyor. Tabii ekonomik bir güç olma çabası. Bir de hatta şöyle bir şey vardır. Almanya ile de rekabettedir. Hatta İngiltere ile de rekabet içerisinde olarak geçer literatürde. İşte evrensel değerlerin beşi Fransa. Yani nasıl Avrupa bunun zemini ise, Avrupa'da da aslında Fransa bunun zemini, evrensel değerlerin beşiği. Hatta bunu böyle sembolleştiren yazarlar var. Böyle işte ışıkları yayan bir güneş şeklinde hani Fransa'yı. Bu da var arka planda. Ama bir yandan da bakıyoruz tabii kültürel etkinlik yönü. İşte İngiltere'deki gibi olmayabiliyor. İngiltere'nin ağları bu anlamda daha kurumsallaşmış. İşte Commonwealth vurgusu veya eski o dünya genelinde hakimiyeti gibi bir deneyim var. Yani İngiltere çok daha önde bu açıdan. Hala onun zaten mirası üzerinden bir siyaset yürütüyor. Şimdi Brexit'e odaklanmış gibi görünüyor ama ona çok takılmamak lazım. Şu an nerede ne gelişme oluyor? Faaliyetleri devam ediyor. Takipteler, yani o kurumsallaşmış yılların, yüzyılların birikimi var. Fransa o açıdan çok geridedir. Yani Orta Doğu açısından da öyle. Bu işte aktiflikle, Macron özellikle işte bu açığı veya geride kalışları kapatmaya çalışıyor. Avrupa Birliği içerisinde de tabii tartışma konusu oluyor bu. Destekleyenler var, desteklemeyenler var. Arzu Hanım yine söyledi. Çeşitli adlandırmalar Macron üstünde. İşte Macron manya falan diye kavramlar da var böyle piyasada çok dolaşan. Ama Avrupa Birliği üyelerini ayırabiliyor da bu. Yani bu reformculuğu Avrupa Birliği açısından da biliyorsunuz, işte ortak havuz oluşturalım, bütçe oluşturalım.
Bir karşılığı var o zaman. Evet.
Fon oluşturalım, oradan projeler yürütelim diye. Destekleyenler var, desteklemeyenler de var yalnız. Yani bir ikiye de böldü. Yani öyle bir pratik sonucu da vurgulayabiliriz bu noktada.
İran dosyası ile ilgili de hemen kısaca görüşlerinizi almak isteriz Sayın Morin. Şimdi bugün Trump İran'la yapılan nükleer anlaşma konusunda nihai kararını açıklayacak. Sizce nasıl bir karar çıkacak? Öngörünüz nedir?
Eğer aslında üç ihtimalli yorumlar yapılıyor hep Avrupa'da. Üç ihtimalli söylemek çok kolay tabii, üç senaryo. Soft bir şekilde yapacak, sert bir şekilde kabul edilecek, sert bir şekilde reddedecek şeklinde özetleyebiliriz. Ama eğer Macron'un Washington'daki temasları etkili olduysa ve eğer Trump İran'ı sadece uyarmak istiyorsa, biraz daha soft bir geçiş olabilir. İşte Emmanuel Macron'un önerdiği o üçlü yeni İran'a yapılan nükleer anlaşmanın üç yeni konuda ilerletilmesi, genişletilmesi diye özetleyebileceğimiz ve Trump'ın kaygılarına giderilmesini içeren bir modelle soft geçiş öneriyor Fransa, tümüyle reddetmek yerine diyor. Fakat Trump buna ne kadar inandı, Trump bunu ne kadar yapmayı düşünüyor? Açıkçası Macron geziden sonra da çok umutlu değilim demişti. Dolayısıyla çok çok olumlu bir tablo görmüyorum ben bugün. Trump'ın çok net bir şekilde çekilmesini bekliyorum açıkçası, ama Ama belki de Emmanuel Macron'un o çok diplomatik olarak gösterdiği tablo belki de yerine geldi. Belki doğru bir tablo. Ben çok inanmıyorum açıkçası oradaki el sıkışmalar, eğlence görüntüleri vesaire falan. Ne kadar doğru bir gerçekleri yansıtan bir görüntü, ona çok inanmıyorum ama bugün hep beraber göreceğiz. Savunma Bakanı açıklama yaptı bugün konuyla ilgili. Amerika'yı bölgedeki risklere karşı yeniden dikkatli olmaya çağırıyoruz şeklinde açıklamalarda bulundu. En kötü buna çok kötü bir anlaşma diyor Trump. En kötü anlaşma bile anlaşma olmamasından iyidir açıklaması yaptı. Fransa bir şekilde bu dosyadaki varlığını açıkçası gösteremedi Washington gezisinde. Ama eğer Trump günlerle yaptırımları yeniden uygulamaya devam ederse bu anlaşmanın Trump'ın kendisine söylediği gibi yırtılması anlamına geliyor. Ve bu kötü anlaşmayı ben yırtarım demişti Trump, hatırlayacaksınız. Anlaşmanın sembolik olarak yırtılması ne anlama geliyor? Bu yaptırımları yeniden tümüyle koyması anlamına geliyor İran'a dönük. Özellikle İran Merkez Bankası, İran petrolüne dönük yaptırımları. Bugün bu yönde bir açıklama bekliyorum ben ama bakalım Avrupalıların, biliyorsunuz Macron'dan sonra Merkel gitti, Merkel'den sonra İngiltere ile görüşüldü vesaire, bu temaslar devam etti. Bölgede bir istikrarsızlığa, yeni bir istikrarsızlığa, bir İran sorununa yol açılmasını istemiyor Avrupa. Ve bu konuda Avrupa'nın 7 yıldır sürdürdüğü, hatta daha da uzun yıllar sürdürdüğü, 2015'te vardı anlaşmanın, en kötü anlaşmadan bile, anlaşmazlıktan bile daha iyi olabileceğini savunuyor ve bunun korunmasını istiyor Avrupa. Avrupa'nın tavrı ne olacak? Trump nasıl bir çizgi çizecek, tivilemi yatacak, yoksa soğuk bir geçişle evet mi diyecek? Bütün bunları yalnızca Trump biliyor şu anda ama Dışişleri Bakanlığı ve Orta Doğu sorumlusu seçtiği isimleri düşündüğünüzde şahin bir üçlü oluşturdu kendisi, Dışişleri Bakanı ve Orta Doğu masası olarak. Dolayısıyla bu üçlünün yani Pompeo'nun ve John Bolton'un olduğu bir ortamda bunların İran'la ilgili görüşleri çok belli. İsrail'e verdiği dosyalar, biliyorsunuz İsrail gitsin ardından Netanyahu'nun yaptığı açıklamalar vesaire. Bütün bunları düşündüğünüzde bu akşam çok olumlu bir tablo çıkmayacak gibi görünüyor İran konusunda. Ama Avrupa'da kesinlikle buna devam etmeyi istiyor. Belki Amerika yaptırımları keser, Avrupa devam ettirir şeklinde bir orta yol Fransa çalışıyor bu yol için. Bunların hepsini bu akşamki açıklamadan sonra daha net göreceğiz sanıyorum.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bizler de merakla bekliyoruz aslında bu akşamki açıklanacak kararı. Avrupalı liderlerin diplomatik temasları ne kadar etkili oldu, ne kadar etkili olmadı, bunu öğreneceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Morin. Sağ olun efendim.
Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Fransa'dan aktardı gazeteci Arzu Çakır Morin'di telefon hattımızdaki konuğumuz.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Değerli dinleyicilerimiz, biz burada kalacağız, devam ediyor. Konuklarımızla birlikteyiz. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle, aynı zamanda Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Seskin Mercan hocamız da yine konuklarımız arasında. Efendim, şimdi son İran dosyasıyla devam edelim o zaman kaldığımız yerden. Fransa'nın Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin olarak Avrupa'nın tezlerine yaklaştırma çabasından sizce ne anlamalıyız?
Yani tabii Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz son dönemde dış politika hep böyle bir takım tweetler üzerinden falan gidiyor. Yani inişler çıkışlar çok fazla. Sabah yazdığı bir tweet'teki görüşünü akşam gönderdiği başka bir tweet'te
yalanlıyor
falan. Evet. Yani dolayısıyla böyle bir kargaşa Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasında son dönemde çok ciddi bir sorun olarak, hatta bir dünya sorunu olarak karşımızda. Şimdi Batı'nın bir bütün olarak İran'ın konumundan, o bağımsız duruşundan çok rahatsız olduğu ortada. Tabii bu rahatsızlığın esas sebebi Batı ile İran'ın birbiriyle hasım olmasından değil, İsrail faktöründen kaynaklanıyor. Yani İsrail'in İran'la olan, yani Netanyahu'nun son konuşmalarına, son demeçlerine baktığınız vakit son derece etkili olduğunu görüyoruz. Yani özellikle İsrail'in işte güvenliği söz konusu olduğu zaman zaten özellikle İsrail lobisinin çok güçlü olduğu ülkelerde, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, politikalar bunun üzerine dizayn ediliyor. Yani gerçek bu. Şimdi İran'ın bir de bölgesel güç olma durumu var. Özellikle Irak'ta ve İran'da, Suriye'de Şii toplulukları yönetme, onların üzerinde etkisini geliştirme konusunda son dönemde, son birkaç yıldır çok başarılı oldu kendi hesabına yani. Dolayısıyla bir anda bir ciddi Orta Doğu'lu güç olarak görünen bir İran var. Sadece İsrail açısından değil ama yine eninde sonunda dolaşıp İsrail kapısına çıkıyor bütün işler. Yani İsrail'in güvenliği söz konusu ediliyor. Şimdi bu nedenle İran'ın bir nükleer güç olması Batı'yı özellikle rahatsız ediyor. Başta İsrail olmak üzere. Ancak İran'ın bu tutumunda da bir değişiklik yok yani. Daha evvel Ahmedinejad zamanında başlamış olan program devam ediyor ve şimdi biraz daha ılımlı bir hükümet var orada, iktidar var. Ruhani her ne kadar çok sert demeçler vermiş olsa bile son bir iki gündür. Batı ile bu konuda anlaşmanın ve bir orta yol bulmanın taraftarı oldular. Burada Türkiye'nin rolü de çok önemlidir. Biliyorsunuz Türkiye ile Brezilya bu konuda aracı oldu ve Türkiye'nin o diplomasisi de çok yararlı oldu. Yani İran açısından da yararlı oldu. Çünkü İran bizim kadim komşumuz. 1639'dan beri aynı sınırı paylaşıyoruz. İran'ın içerisinde neredeyse yarısı kadar nüfusunun Azerbaycan Türk'ü yaşıyor. Güney Azerbaycan'da. Dolayısıyla İran'ın yani çıkarları bir anlamda bölge çıkarları açısından da ve Türkiye'nin çıkarları açısından da örtüşmektedir. Dolayısıyla Batı ile İran'ın arasında bu nükleer mesele nedeniyle bir anlaşmazlığın sürüp gitmesi ne bölge için, ne İran için, ne de aynı zamanda Türkiye için iyi bir şey değil yani. Onun için bir an evvel bu meselenin böyle işte bu çok kötü bir anlaşmadır, bu anlaşmayı ben feshediyorum, yırtıp atıyorum şeklindeki bir tutum da aslında uluslararası ilişkilerde çok görülen ve çok tasvip edilen bir tutum değil. Böyle bir tavırla siyaset yapmak mümkün değil. Yani şimdi diplomasi demek zaten bir uzlaşmaya gitmenin yollarını aramak demek. Dolayısıyla şimdi bu akşam belli olacak dedik hani biraz önce Arzu Hanım'la da konuşurken. Bu Trump'ın umut edilir ki bu anlaşmayı belki alıp daha üzerinde konuşma, görüşme falan filan yapılabilir. Bir tadilat söz konusu olabilir. En azından bunun müzakereleri yapılır. Sonucu ne olur bilemem ama yırtıp atmak falan gibi bir tavrın kimseye faydası olacağı kanaatinde değilim.
Bir de merak edilen bir diğer nokta aslında ABD nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılırsa anlaşmayı imza atan diğer devletlerin tutumu ne olur? Anlaşmaya sadık kalırlar mı yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında mı yer alırlar Sayın Hocam?
Tabii orada yani Avrupa'nın daha yapıcı, Avrupa Birliği temsilcilerinin daha yapıcı bir tutumda olduğunu görüyoruz. Onlar ısrarla yani müzakere masasında tutmaya çalışıyorlar İran'ı. Daha önce ayrı kaldığında daha gergin bir durum vardı. Şimdi daha en azından bir oturup konuşabilecekleri zemini meydana getirdiler. Bu kolay olmuyor. Yani İran'da şimdi daha hani ılımlı temsilcilerin işte Dışişleri Bakanı veya Devlet Başkanı olduğu koşullarda bu gerçekleşiyor. Daha radikaller geldiğinde hani bunu yapmak da zor. O açıdan bir ilerleme var ve bunu savunuyor aslında Avrupa Birliği veya işte önde gelen bunun mimarı olan üye ülkeler. Dolayısıyla Amerika ile aslında bir sürtüşme var ama bir yandan da evet İsrail'in güvenliğinin sağlanması gibi bir tablo var. Çünkü İran'ın Suriye üzerinden işte müdahaleleri, girişimleri, oradaki varlığı, yani bir işin yasal yönü bir de yasa dışı yönü var malum, işte silahlı örgütler üzerinden giden. Bunlar tabii tepki topluyor. Amerika'nın şu an her ne kadar bir yandan İran pazarını işte küresel aslında piyasaya işte pazara eklemleme çabası içerisinde olduğunu tahmin etsek de bir yandan da ama bu güvenlik riski yaratan yönleri bastırmaya çalıştığını da bilmemiz lazım. İkisi arasında şu an diğerine ağırlık vermiş durumda. Yani güvenlik kaygıları ön planda. Ve yani bu açıklama biraz daha netleştirecek. Çok böyle bu kadar geldikten sonra pek alttan alıcı bir sonuç çıkmayacaktır herhalde. Ama bir anda da masayı dağıtma gibi belki bir sonuç da oluşmaz.
Aslında ben şaşkınlıkla izliyoruz evet. Hepimiz yani belli şeyleri. Çok kısa süre önce Kuzey Kore'nin başkanıyla neredeyse birbirlerini gördükleri anda silahları çekecekmiş belki. Gibi şey yaparken şimdi görüşmeye falan başlıyorlar. Yani çok beklenmedik olaylar da olabiliyor. Bu yani Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönem politikasına damgayı vuran bir tutum bu.
Ama kazanımların bir anda böyle görmezden gelinip ortadan kaldıracağını yanlış, çok düşünmemek tabii. lazım. Ve çok da yanlış olur hakikaten öyle bir şey olursa.
Çünkü uzun sürdü o. Çok tabii, zorlu bir süreçti. Tabii. Yani o noktaya varana kadar. Tabii. Şimdi her şeyi bozup tekrar yapmaya kalkışmak falan yani onun başlaması bile uzun bir zaman alır. Yani.
Bazı çok maddelerin güncellenmesi söz konusu olabilir mi acaba?
Yani o tadilat konusu müzakere edilebilir. Yani ona da tabii iki tarafın da evet demesi lazım. Tabii. Ben bunu değiştireceğim kendi başıma diyemez kimse. Madem ortada bir anlaşma var. Fakat işte yani tehlikeli sularda oynuyorlar bence. Bu şey değil. Hani bırakın nükleer silah kullanmayı falan. Yani konvansiyonel silahlarla bir kıvılcımın çıkması bile bölgeyi iyice sıkıntıya sokar. Zaten şimdi dikkat ederseniz dünyada sıcak savaşın olduğu, sıcak çatışmaların olduğu bir yer bizim bölgemizdir. Yani başka yerde yok böyle bir şey.
Evet. Macron da Der Spiegel'e bir mülakatta bulunmuş. En kötü ihtimal Trump'ın anlaşmadan çekilmesi olur. O zaman Pandora'nın kutusu açılır ve sonu savaşa kadar varabilir. Donald Trump'ın savaş istediğini sanmıyorum şeklinde açıklamalarda bulunmuş.
Kim kimle savaşacak? Yani bu tuhaf bir şey. Yani bir kere bir savaşa kalkışmak demek aynı şekilde yaralanmayı da göze almak demektir. Bu riske girmenin manası var mı yani? Ne için?
11 Eylül sonrasından beri aslında günümüze kadar gelen bir tartışma ya o İran'a müdahale. Evet. Ama hiç akıllıca olmaz. Yani olacak şey değil.
Gerekçeleri yok yani.
Suriye gibi değil. Yani,
gerekçe de yok. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da yalanlamış İsrail'in bütün iddialarını. Yani
İsrail işte varlığını ve güvenliğini bu söylemlere borçlu biliyorsunuz. Yani başka türlü olmuyor.
Evet.
Bir yandan şunu da ekleyelim. Yani Fransa konusuyla da bağlantılı. Evet, Fransa'nın bu etkinliğinin tabii bir dayanağı daha var. İşte Güvenlik Konseyi üyesi olması. Yani Birleşmiş Milletler sorumlu oradaki o üyelik sorumluluğuyla da yapıyor bunlar. Yani mesela Türkiye'de tamam arabuluculuk yaptı bir dönem ama bunun sürdüğü veya bugün geçerli olduğu pek bir hani durum yok. Ama sürdürebilir kılıyor diğer ülkeler. Yani onu da göz önünde tutmak lazım. Onun da gerekçesi o Birleşmiş Milletler zemini.
Macron'un yakında bir İran'a ziyarette bulunacağından da söz ediliyor. Fransa'nın İran'la zaten öteden beri farklı bir ilişkisi vardır Avrupa'da. Yani bu bir hatırlayalım hep beraber. Hümeyni'nin bir Air France uçağıyla Tahran'a 1979 senesinde pilotun kolunu tutarak indiğini de unutmamak lazım. Yani Fransa'nın bir desteği vardı o zaman biliyorsunuz İran devriminde. Ondan sonra onun ötesinde ondan önce Şah döneminde de Şah ailesinin Fransa'yla çok yakın ilişkileri vardı. Yani Fransa'nın böyle bir şimdi telaffuz etmek fırsatım olmadı. Kendilerine büyük millet derler. Grand Nation falan filan. Hakikaten şimdi böyle Macron o büyük millet söylemine tırnak içinde büyük millet söylemine uygun hareket etmeye çalışıyor. Daha emperyal bir havası var yani. Daha emperyal bir havası var ve bu meselede neticede bir emlakçıyken Amerika Başkanı olmuş olan Trump'tan çok daha farklı bir devlet anlayışıyla bu meseleye belki de müdahale edeceği kanaatindeyim ben doğrusunuz. Çünkü o devlet anlayışı derken bir önemli bir gelenekten de söz ediyoruz. Evet. Yani Fransa bugünün ülkesi devleti değil.
Doğru.
Yani.
Bir yandan da tabii o birikim var ve şeyin de farkındaydı. Daha önce de konuşmuştuk onu. Yani üzerinde seçmenlerin işte baskısı veya ağırlığını ya da Fransızların o anlamda hareketliliğini biliyor. Liderleri indirme, işte başa getirme potansiyeli çok daha yüksek. Yani devrim geleneğinden başlayan bir şey o. Ama son dönem tabii 1 Mayıs mesela çok gergin geçti. Yani o politikaları eleştiriliyor. Yani sol siyasetten bayağı tepki geliyor veya işte iş gücü bayağı tepkili. Grevler yine konuştuğumuz gibi az önce. Hı hı. Bayağı iç siyasetin gündeminde.
Öğrenci eylemleri söz konusu.
Yani neoliberal politika böyle şeyler.
Bir yandan da öyle bir hani bir kesim için Macron açı olarak değerlendirilebilecek bir boyut var ama bir yandan da böyle kuvvetli yönleri var.
Peki Macron'un izlemiş olduğu dış politika Fransızları sizce memnun ediyor mu?
Yani şimdi Fransızlar biraz içlerine dönük vaziyette. Yani daha çok dışarıyı memnun ediyor gibi. Çünkü içeride ciddi sorunlar olduğu için öğrenciler, çalışanlar işte birçok konu var yani. Aslında sosyal politikalarla ilgili pek dışarıyla meşgul olduklarını sanmıyorum Fransızların şu anda. Yani evvela kendi iç meseleleri. Böyle olur genellikle. Ben de şimdi bir de şunu da söylemek gerektiğini düşünüyorum. Yani içeride çok meselesi olan, çok sorunla karşılaşan liderlerin biraz dikkatleri dağıtmak için dışarıyla daha çok meşgul oldukları da
refleksi.
Bu refleks onlarda da var, devam ediyor. Evet.
Evet. Şimdi dün bir skandal, bir karar vardı Fransa'da. Ona da değinelim süremiz el verdiğince.
Onu aslında Arzu Hanım'a sormak istiyorduk. Doğru. Vaktimiz olmadı.
Evet, o zaman sizin görüşlerinizi alalım. Ben kısaca bir haberi hatırlatayım. Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'li 300 kadar kişi kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan skandal bir bildiriye destek verdi. Siz nasıl yorumlarsınız Sayın Hocam?
Yani tabii bu son derece gereksiz. Vaktiyle Danimarka'da yaşanmış olan karikatür krizine benzeyen. İşte tabii son derece provokatif, tahrik edici bir tavır. Yani bunların bu 300 kişinin 3 milyon olsa ne olur, 30 milyon olsa ne olur? Yani İslam dünyasının böyle bir şey evet deyip hadi oturalım bari şu Kur'an-ı Kerim'den, Allah'ın kelamı olduğuna inandığımız kitaptan şunları çıkaralım, şu maddeleri iptal, bu ayetleri kaldıralım falan. Böyle bir talep kabul görebilir mi sizce yani? Olmayacak bir şey, sadece bir gösteriş niteliğinde ortalığa çıkıp provokasyon yapmaktan başka bir şey değil. Fakat bu tabii Sarkozy'nin tarzına çok uygun. Hani diğerleri kim bilmiyorum en ayak oldu ama. Şimdi üzerinde çok da fazla durmamak lazım. Çünkü manasız bir şey ve bu üzerinde durulunca o insanların reklamı daha fazla yapılmış olacaktır. Ve bir tartışma başlayacak. Yani hakikaten Kur'an-ı Kerim ki 14 asırlıktır. 14 asır önce indirilmiş olan kutsal kitabın onların düşündüğü ve yorumladığı şekilde bazı ayetlerinin gerçekten işte tırnak içinde yine zararlı veyahut da ne bileyim kaldırılması gereken, yok edilmesi gereken ayetler olduğu şeklinde bir tartışmanın başlaması son derece tehlikeli bir şeydir yani.
Evet.
Yani Fransa'nın içerisinde kendi vatandaşı olan yanılmıyorsam 3,5 milyon kadar falan Kuzey Afrikalı insan var. Yani Cezayirli, Faslı, Tunuslu, kökenli daha doğrusu ve orada doğmuş olan bu insanları sokağa çıkarmanın manası yok bence.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız, yorumlarınız için.
Teşekkür ederiz.
Efendim.